Ayrım 2.
Bir canlılık gelmişti üzerine. Kımıldadı, davrandı ona sarılmak için. Bu anda canavarın, şunlara bak ölmemişler daha, diye kim ve eğlenmeyle bağırdığını duymuş ve de şaşılacak şey büyük bir dikkatle tam üzerlerini esnemeye hazırlandığında görmüştü. O yakıcı nesne fışkırmıştı, bir daha bir daha. Böcek öldürücü ilacın parlak sıva ışıklığı ile büzüşerek, kuruyarak cansızlaşan iki aman böceği, sırt üstü uçar gibi kayarak birer yana savrulurken evin beyi karısına bağırıyordu. Kaç kere söyledim çöplük etme burasını diye, ondan ürüyor bu meretler. Kaplumbağalar cenneti. Özel bir otomobil Kırklareli yönünde ilerliyor. Ana yol geniş ama bakımsız, tozlu. Bu yüzden otomobili süren yaşlıca adamın suratından düşen bin parça. Yanındaki yaşlıca kadın karısı. Biri avukat, öteki emekli öğretmen. Arka kanepedekiler konukları. 15 yaşlarında kadar oğulları ile genç bir kadın ve doktor kocası. Onların isteği üzerine ünlü Midye köyüne gidiyorlar. Midye köyü Karadeniz'e karşı. Yüksekte. Çok bakımsız. Oturacak bir ağaç altı bile yok. Yaşlıca adam şakaya getiriyor. Ne var ki burada güzelim yazdığımızı bırakıp da geldik? Doktor çaresizlikle, bizim oğlanın aklına uyduk işte. İlerisi ağaçlık ama oraya gitmek mesele. Gitsek denize girebilmek zor, uzak. Oğlan atılıyor. Siz yorulmak istemiyorsunuz hiç. Yoksa uzak değil. Yalnız oraya motorla gidilir. Aşağıda motorlar var, 20 liraya gider. Yaşlıca adam daha sıkkın. 20 lira mı? Dönüşü de 20 eder 40 lira. Değer mi yani? Oğlan suçlamalardan kurtulmak çabasıyla, benim kamp arkadaşım var burada. Onu bulsam motoruyla götürürdü bizi. Geçen yıl orada kamp kurmuştuk biz. Göreceksiniz ne ilginç. Köy denize paralel akan bu deresiyle ünlüdür zaten. Mehmet Ali'yi bulsam ve buluyor onu. Böylece iki yandaki ormancıklar arasında yemyeşil kadifemsiz bir akışla Karadeniz'in köpüre köpüre kumsala vuran keskin mavisine karışıp biten ünlü Midye deresindeki gezinti başlıyor. Gittikçe büyüyen yeşillik, çoğalan kuş sesleri arasında motorun tek düze pata patası, insanoğlundan doğanın büyük sessizliğine selam. Motorcu göçmen Mehmet Ali az ötesini gösteriyor. İşte Kaplumbağalar Adası. Ağaçlar derenin ortasında da boy verip kümelenmiş. Ne çok kaplumbağa. Üst üste toplanmış kimisi. Kıpırdamasız. Tıpkı adacık. Doktor ilgiyle, bu da ne Mehmet Ali? Durdur biraz motoru bakalım. Mehmet Ali motoru susturuyor. Büyük okullardan çıkmışlara bilgi vermenin gururu ile daha candan gülerek, ağır akan bulanık suyu sever kaplumbağalar. Gündüzleri böyle toplaşıp güneşlenirler. Güneş batarken canlanırlar sanki. Gece boyunca hareketlidirler. Genç kadın, kaçmazlar mı? Derken kaçırtmak için bir şeyler yapıyor. Kaplumbağalar oralı değil. Mehmet Ali, en ufak gürültüden suya dalarlar. Çok ihtiyatlıdırlar. Ama motor sesinden kaçmazlar. Alışmışlardır bize. Yaşlıca adam da bilgisini gösterme fırsatını kaçırmadı. Hem önemli bir şeymiş de kendisi önemsemiyormuş gibi bir anlatımla başladı söze. İlk canlılardır bunlar ama 200 milyon yıldan beri vücut yapılarında hiçbir değişiklik yok denebilir. Telaşsız ve ağır karakterli olduklarından gelişimleri de pek ağır olmuş. Gelişmemişler bile. Bir an durup ekledi. Bunların 200 yıl yaşama şansı vardır bir de. Mehmet Ali duymadı sanki. Daha neler neler biliyordu o. Hem de görerek. Yalnızca iki kadın ilgi duymuştu bu sözlere. Bir de sudan fırlamış kütüğün üzerinde sırtında yavrusu ile heykel gibi duran bir kaplumbağa. İçinden söylendi. Yaşarız elbet. Çünkü her şeye sabırlıyız biz. Örneğin yemeden 2-3 yıl yaşayabiliriz. Sizse bir öğün açlığa bile dayanamazsınız. Karnınız doydu mu bu kez birbirinizi yer durursunuz. Bir takım tutkular, kuruntular uğruna. Yaşlıca kadın kıvançlıydı. Ne hoş yermiş burası dedi. Ne güzel, ne şeker kaplumbağalar. Doğrusu değdi. Oysa yolda nasıl sinir olmuştuk. Hele arabanın jant kapağı tıngır tıngır yuvarlanınca kocamın yüzünü bir görebilseydiniz. Bir şey diyemedi ama kendi kendini yedi. Gizli gizli beni de. Neyse şimdi o da memnun değil mi şekerim? Gülüştüler. Kaplumbağa da şöyle bir gülümsedi. Bu sırada kütüğün suya değen düzeyinde belli belirsiz bir dalgalanma oldu. İki küçük kaplumbağa sudan çıkıp kütüğe tırmandı. Anne kaplumbağanın yanına geldiler. Öndeki, söyleyebilir misiniz dedi, biz nasıl olduk? Siz bizi kıyıda mı buldunuz yoksa balık amcalar mı getirdi? Bu beklenmedik soru karşısında anne kaplumbağa az şaşırdı. Bir an küçüklüğünü düşündü. Gerçek yerine böyle safsataların öğretildiği çağlarda ne kazanılmıştı ki? Balıkların sindirim aygıtlarını da öğrenmeyebilirdi. Ya Atlas Okyanusu'ndaki bilmem ne balığının nasıl ürediğini öğrenmenin gereği mi vardı? Ama sevişmeyi öğrenmemek olanaksızdı. Çünkü onu tüm yasaklara karşı mutlaka öğreten vardı. Doğa. Anne kaplumbağa kemiksi plaklardan oluşan yassı kabuğundan çıkardığı uzun boynunun ucundaki yılanımsı kafasını yavaştan sallaya sallaya anlattı. Hepsini. Çiftleşmeden başlayarak bir bir. Dişinin üstüne çıkan erkeğe karşı koymaması gerektiğini de söyledi. Çünkü karşı koyarsa erkek onu yaralar, hatta boğardı. Küçükler binmenin erincini duydular. Suya atladılar sonra. Anne kaplumbağa gülümseyişle baktı arkalarından. Belki dedi, denemeye çalışacaklar şimdi. Bizler öğretilmeden deniyorduk. Başını kabuğuna çekti. Kuşların cıvıltıları ninni etkisi yapıyordu böyle. Her şeyi oluruna bırakışın sonsuz rahatlığı içinde dalmıştı henüz. Motorun birden patır kütür işlemesiyle uyandı. Korkmadıkları ama bir türlü alışamadıkları o çirkin gürültüydü bu. Genç kadının gözü derenin kadifemsi yüzeyinde yer yer yayılmış olan geniş nülüfer yapraklarında ve tek tük açmış sarı çiçeklerindeydi. Bir tane koparabilsem diyordu. Kokusu var mıdır ki? Anne kaplumbağanın sırtındaki küçük kaplumbağa dayanamadı, yakındı. Bizim sarı çiçeklerimizi koparacaklar. Anne başını yükseltti ona doğru. Koparırlar dedi. Koparmış olmak için. Bilmezler mi ki burada böyle güzel? Üstelik az öteye gidince ellerinde yük olur da atıverirler. Ama nülüferlere sanmam ki dokunsunlar. Korkarlar. Motorcu engel oluyor işte. Aman aman, düşerseniz kurtaramayız. Nülüferlerin dalları sarar insanı. Genç kadın gözlerinin bütün uyanıklığıyla derinlere doğru bakıyordu. Görebildiğince. O uzun ince saplara, diplere inen. Sonra beğeniyle yemyeşil suda sapsarı çiçeklere. Yaşlıca adam turizm der dururuz dedi. Şu kıyılara turistik oteller yapılsa değil mi? Bin sıkıntıyla geldik buraya. Hatta geldiğimize geleceğimize pişman olduk. Ama burası bir cennet. O kıyıda suya yan yatarak gelişmiş bir ağacın gövdesine çıkmış olan kaplumbağalar cennet sözüne pek güldüler. Uzun kalın kuyruğundan belli ki erkek genç bir kaplumbağa dayanamadı. Boynunu alabildiğine çıkarıp başını uzatarak arkalarından küfreder gibi söylendi. Onca sıkıntı, onca masrafla gelirsiniz, bu güzelliğe bayılırsınız da oteller moteller derken kökünü kazırsınız güzeli maaşların. Ekmeğinizin buğdayını yapan kara kışta ısınabilmek için ağaç keser suç olur. Siz beton kaleleri dikip milyonlar vurmak için devirirsiniz ağaçları da suç olmaz. Ne yeşil kalır ne kuşların şarkıları. Ve de kapanıp o beton odalara sabahlara dek sigara dumanları içinde kumar oynarsınız. Yer içersiniz kusana dek. Hele belden aşağınız için kadınlar da getirmişseniz keyfiniz tas tamamdır. Arkasındaki çok yaşlı kaplumbağa büyük şaşkınlık içinde, nedir bu telaş, bu heyecan? Kuşaklarımız boyunca görülmedik. 200 milyon yıldan sonra bizde huy değişikliği mi oluyor diye düşündü. Ama bir şey demedi. Demek de istemedi. Soyunun benzersiz sabrıyla içinden, bakalım daha ne söyleyecek diyerek kulak verdi yalnız. Genç kaplumbağa başını kaktırır gibi yaparak bağırdı en son. Defolun, istemiyoruz sizi. Çok yaşlı kaplumbağa mırıldandı bu kez. İyi ki bizi duymuyorlar. Yoksa şimdi dönüp sopalarla taşlarla saldırırlardı. Hele o balık soyunu kuruttuklarını bile düşünmeksizin 3-5 kilo balık avı için kullandıkları korkunç dinamit. İnsanlar çok güçlü. Hiçbir yaratık onlar kadar kötülük icat edemez. Az ötede suyun yüzeyinde tek başına duran kaplumbağa söze karıştı. Haklısınız ikiniz de. Yalnız insanlar o kerte kötü değildir. Sonsuz iyilik de onlarda. Yazık ki iyiliği düşünmek için ayırdıkları zaman çok azdır. Şu geçen motorda yaşlıca kadının söylediklerini duymadınız mı? Ne güzel, ne şeker kaplumbağalar diyordu. Oysa biz pek hoşa gidecek yaratık değiliz. Ama sevince sever işte insanoğlu. İsteseler doğa güzelliklerini bozmadan yararlanabilirler bundan. Bize de dokunmazlar. Birlikte kardeşçe yaşayabiliriz. Kardeşçe, evet. Hepsi birden, o zaman bizim cennetimize buyursunlar. Yalnız genç bir dişi kaplumbağa buna karşı çıktı. Bir dakika beni dinleyin. Buyursunlar demek kolay. Her pazar bu ormanda piknik yapanların türlü pisliklerini unutuyor musunuz? Şeylerini bile orta yere yapıp öylece bırakıveriyorlar. Güzelim, ormanımız pimpis oluyor. Hele çocukları, bize rahat veriyorlar mı? Başka kaplumbağa, doğrudur dedi. Onlar gelirse bizim cennetimiz cehennem olur. Motor kaplumbağa adasını geride bırakmış köprünün altından geçiyordu. Az ötede küçük bir çağlayan vardı. Mehmet Ali oradaki güzelliği de göstermek istiyordu. Ama yaşlıca adam dönelim dedi. O yolların dönüşü var daha. Bu kadarı yeter. Dönüşte motoru kaynak suyunun olduğu yere yanaştırmışlardı. Herkes indi. Buz gibi sudan içti. Bidonlarını doldurdular. Kadınlar öteye yönelmişlerdi. Az sonra doktorun karısı ay diyerek zıplarcasına geri çekildi. Tiksintiyle söylendi. Hay Allah belanızı versin, bu ne rezillik. Binbir yeşil kıçlı sineğin konup kalktığı bir öbek insan pisliğiydi patikanın orta yerindeki. Ve gene az ötede belki bir ağaç altında olacak olan. Motor kaplumbağa adasından geçiyordu. Kabuklarının, suyun ve kütüklerin renklerine uygunluğu ile ilk bakışta sezilemeyen kaplumbağalar aynen duruyorlardı. Anne kaplumbağada, boynu dimdik, başı yukarıda gene, gururlu ve suskun. Genç kadın pek hoşlanmıştı. Özenmeyle, burası kaplumbağalar adası değil, kaplumbağalar cenneti dedi. Anne kaplumbağa gaga biçimindeki dişsiz ağzını bir açtı kapadı. Söylemekten vazgeçti. Diyecekti ki, öyleyse nedir pislik içindeki koca kentlerinizin, hele güzel İstanbul'unuzun kepazeliği? Minarelerdeki hoparlörden klaksona kadar türlüsüyle sessizliği bozmalar? Bayram diye, yılbaşı diye ağaç kırımları? Doğrusu sizin yeryüzündeki cennetleri boşlayıp öldükten sonraki bir cennet için avuç açmanız şaşılacak şey. Üşenmeyip deseydi yararı olacak mıydı? İnsanoğlunun iki kulağı bir dili vardı ama çok konuşur az dinlerdi nedense. Mehmet Ali karaya yavaşça dayadığı motorun burnundan tutarak konukların inmesini sağlarken Çağlayan da hava başkadır diyordu. Gene gelin bir de oraya götüreyim sizi. Yaşlıca adam yerinde kalsın dedi. Şimdi 125 kilometrelik tozlu yolu düşünüyorum ben. Yol dediğin asfalt olur birader. Konuksever göçmen Mehmet Ali güleç yüzünde belli belirsiz bir burulma ile önüne baktı bir an. Sonra Midye Deresi'nin ormanla sarmaş dolaş yeşilliğine. Küçük yeşil gözlerinde sevgi. Neden öldü? Anneler gününde tüm çocuklara. Emekli dikiş öğretmeni Bilgi Hanım gece yarısı ölmüştü. Bitişik karyolada yatan kocası Kemal Bey saat 9 sularında uyanıp bu durumla karşılaşınca çok şaşırdı. Hiç olağan gelmedi böyle apansızın. Üstelik koynunda bir ölü. 25 yıllık evlilik bitmişti. Yapayalnız kalmıştı. Yok, yapayalnız değil. İki oğlu bir kızı vardı. Öteki odalarda. Henüz uyuyan. Nasıl bildirecekti onlara? Neden ölmüştü ki? Karısının yüzüne baktı dikkatlice. Ölmek ile yüz yüze gelişin çaresizliği içinde. Yaşamın donmuşluğuydu ürküten. Sanki onunla birlikte yaşamamış. Başlamasız bitiş. Hiçbir şeylik. Bir boşluk duydu. Tüm üzüntüler ne kadar gereksizdi. Oysa her şeye üzülürdü karısı. Yatmadan önce üzgündü. Bir üflemelik mum gibi söneceğim. Yorgunum, bitkinim. Biraz anlayışlı olun demişti gene. Kalbim demişti. Ve bu kül rengi sopsoğuk yüzde inceden bir gülümseme vardı. Göz kapaklarının kapanmamış aralığında yabansı bir alay çizgisi. İlk kez sen haklısın dedi Kemal Bey. Bilinçsiz ama duygusal ve kapattı göz kapaklarını, çenesini bağladı sonra. Bir çarşaf çekti üzerine, dışarı çıktı, sigara yaktı. Birçok şey düşünüyordu. Bağımsız, sonuçsuz, yararsız. Neden arıyordu ölümüne? Geceleyin çocuklarına kızmıştı. Tartışıyorlardı. Yıkayıverin kirli çoraplarınızı. Sokuşturmayın, atmayın oraya buraya. Bir çorabınızı da yıkayın artık. Eskisi gibi değilim, yorgunum. Biraz da beni düşünün be, gücüm kalmadı. Büyük oğlu, doğurmasaydın... Annenin görevidir bunlar. Ya sizin göreviniz? Adam gibi okuyoruz işte. Serseriliğimiz yok. Daha ne olsun? Hep sizin rahatınız, mutlu geleceğiniz için ölesiye çalışmak. Görevim evet. Ama artık çöktüm, yaşlandım da. Biraz yardımcı olun diyorum. Biz erkeğiz, kızına yaptır. Herkes yapabilmeli bir şeyler. Kadınlık, erkeklik sorunu değil bu. Hastayım diyorum size, hastayım. Hep böyle söylersin, bıktırdın yani. Ölürüm de inşallah kurtulursunuz. Siz de ben de. Bıktık bu ölmek sözünden de. Biz ölelim de sen kurtul öyleyse. Ne? Siz nasıl söylersiniz bunu? Nasıl? Bunun sözü bile yıkar beni, bilmez misiniz? Ama büyük tanrım bu acıyı bana göstermeyecek, göstermeyecek. Öfke hem yakarışla söylenen son sözler Kemal Bey'in kulaklarında yankılanıyor gibiydi. Şaşma ile göstermedi işte dedi. İnançları güçlüydü, göstermedi. Her şey çocuklarından sonra gelirdi zaten. Gece rakı içmemize de kızmıştı. Oğlanlar içtikçe size keyif, bana zehir der, kahrolurdu hep. İlle de beni suçlardı. Çocuklarıyla karşı karşıya oturup içen babalarda suç diye. Benim suçum ne? Koskoca çocuklar. Büyük bağırmıştı. Sen bana karışamazsın artık. Ondan sonra da yatak odasına kapanıp ağlamıştı. Üzüntü, sinir. Çocuklardır nedeni. Bu sonuca varınca çocuklarına öfke duydu. Ama üzerinde durmadı. Bıraktı düşünmeyi. Hay Allah'ım dedi. Öldü işte. Nedeni şu ya da bu. Yapılacak şeyleri yapmalı şimdi. Yapılacak şeyler. Bir anda yığılıvermişti karşısına dağ gibi. Doktor getirmek, yıkama, gömüt alınması, onun hazırlanması, eşe dosta bildirme, miras işleri, evin tapusu karısının üzerineydi çünkü. Başsağlığına gelenler ve de şu duası, bu duası. Daha bir sürü kişiler ki sağlık zamanından çok. Karısız kalmıştı üstelik. Çok yabansı, ağlayamıyordu da. Bu sırada ortancaoğlu kalkmıştı. Ona, ağabeyini kaldır dedi, konuşacaklarımız var. Oğlu şöyle bir baktı babasına. Annesiyle bir tatsızlık mı çıkmıştı gene aralarında? İki de bir boşanmaktan, defolup gitmekten söz ederdi babası. Herkesi yüzüstü bırakıp. Ben gidiyorum, ne haliniz varsa görün diyecekti belki de. Ağabeyi geç yatmıştı, tersledi. Ne oluyor, sabah sabah ne konuşması, kalkmıyorum. Bir olay var herhalde, babamın yüzü asık. Olay mı olay bilmem ben, ne halleri varsa görsünler, hadi toz ol buradan. Kemal Bey öfkeyle girdi içeri, patladı. Anneniz öldü. Çocuklar aptallaşmıştı inanmazlıkla. Derin bir korku içinde annelerinin yatak odasına koştular. Keşke şaka olsaydı. Boydan boya üste örtülmüş çarşafı çektiler ve soğumuş gövdenin üzerine kapandılar. Annem, annem, anneciğim. Ağlıyorlardı. Kemal Bey de ağlıyordu galiba. Büyük oğlan acıyla kasılmış gibiydi, sordu. Neden, neden öldü annem baba? Onu size sormalı. Geceki tartışmayı amaçlayarak hınç alırcasına söylemişti bunu baba. Çocuklar, anneciğim bağışla bizi diye inlediler. Bizi bağışla anneciğim. Bilge Hanım'ın yüzündeki dolmuş gülümseme eridi, eridi gitti. Üzüntü çöktü yerine. Göz pınarlarında yaş. Kimse göremiyordu bunu ama bir gerçekti. Çok yaşanmış ve çok yaşanacak. Diyordu ki, ''Ağlamayın yavrularım, ağlamayın öyle. Yüreğime kor gibi damlıyor gözyaşlarınız. Ne yaptınızsa elbette ki bağışlamışımdır. Anne yüreği bağışlamaz olur mu hiç? Dökmeyin o güzel gözyaşlarınızı ne olur. Çok acı çekiyorum.'' Ama duyan yoktu. Büyük oğlu babasının kendilerine yönelttiği suçlamayı geri çevirdi. ''Sen anne mi bizden daha fazla üzerdin. Bu bir gerçek.'' ''Gerçek evet. Sizin yaptıklarınıza katlanırdı çünkü. Ama benim ufak bir sözüm batar kalırdı. Neyse bu tartışmanın sırası değil şimdi. Ben gitmeliyim. Yapılacak bir sürü iş var. Siz de hadi dışarı çıkın.'' Bilge Hanım yüzünde hüzünlü bir gülümseme ile ''Git dedi git. Hem de çarçabuk. Bu işler geciktirmeye gelmez. Ne kadar yorulacaksın değil mi sevgilim? Her işten yorulduğun gibi. Ama çaresizsin. Benim yardımım dokunamaz artık. İlk kez bir işimi sana yüklemiş bulunuyorum. Çaresiz katlanacaksın sevgilim. Evet sevgilim. Bir türlü anlayamadığın.'' Kemal Bey giysilerini toparlayıp dışarı çıktı, giyindi gitti. Çocuklar annelerinin yanında kalmışlardı. Bitkin, suskun, pişman. Ölüvermişti işte anneleri. ''Biz de üzüyorduk annemizi.'' dedi biri. ''Üzüyorduk.'' Ağlaştılar gene. Kötülükleri canlanıyordu bir bir. Sanki bu ezinç daha dayanılmaz. Öbürü, ''Asıl bu kız üzerdi annemizi.'' dedi. ''Bu akşam kızmadı mı sana? Odanı toplu tut, aldığını yere koy. Hamar at ol diye. Sana şu yakışır dese ukalalık eder dinlemez üzerdin. Yalan mı?'' Kız başını kaldırdı annesinin göğsünden. Yüzü gözyaşlarıyla ıpıslak. İçini çeke çeke üzerdim dedi. Üzerdim ama herhalde sizin kadar değil. Siz içki sigara içtikçe erirdi sanki. Gece habersiz gelmeyince uyumaz beklerdi. Bir o pencereye bir bu pencereye dolaşır dururdu. Sonra da ilaç alırdı. Hele sen karşılık da veriyordun. Bacak kadar boyunda sen vermiyordun çünkü. Bilge Hanım'ın yüreği titredi yeniden. Çocuklarının birbirlerini suçlamalarını incitmelerini hiç istemezdi. Başlarını uzattı ellerini yavaştan okşuyordu. Kara koçum diyerek büyüğünü, sarım diye ortancasını ve ince kızım diye küçüğünü. Üç kardeşin bir arada baş başa oluşları ile mutluydu. Çok ama sesini duyuramıyordu onlara. İncelmiş yok olmuş ellerinin okşamalarını da sezemiyorlardı. Güçsüzdü, ne yabansı. Dünyadakileri duyuyordu görüyordu ama hiçbir karşılık gösteremiyordu onlara. Kendisi onlardan güçlüydü ve de onlardan güçsüz. Çırpınıyordu işte gerçeği anlatabilmek için. ''Boşuna birbirinizi suçluyorsunuz.'' diyordu. ''Boşuna. Hiçbirinize kırgın değilim. Bu gece gördüğüm düşü ve onun verdiği acıyı bilmiyorsunuz ki. Arkadaşımın hem oğlu hem kızı idama mahkum edilmişlerdi. Anarşist imişler. Kendileri bilmiyordu henüz. Yaşam doluydular. Öylesine özgür ve mutlu dolaşıyorlardı. Oysa idam hazırlığı yapılıyordu harıl harıl. Kurtarmak olanaksızdı. Üstelik suçsuzdular gerçekten. Acaba diyordum iğne filan yapılamaz mı? Bari bunun acısını duymasalar.'' Duymadan hiç bilmeden oluverse. Hemen düşünüyordum ki bu olanaksız. O zaman nasıl gidebilirler idam sehpasına? Hayır bilecekler öleceklerini, görecekler öldürüldüklerini. Yasa böyle ah ne acı. Ve annelerini düşünüyordum nasıl dayanacaktı bu acıya. Olanaksız bu acıya dayanılmaz. Göz göre göre hem haksız olarak. Anne yüreği dayanamaz buna dayanamaz. Ya benim çocuklarım olsaydı? Yüreğimin çarpıntıları artıyor gittikçe sıklaşıyor soluğum. Salt bu sanı ile. Ya benim çocuklarım? Evet dayanamadı işte duruverdi yüreğim. Başka ne yapabilirdim ki? Ama siz bunu hiçbir zaman bilmeyeceksiniz, bilemezsiniz. Ölmemiş olsaydım bile anlatamazdım bunu size, anlatamazdım. Birazdan doktor gelecek, bir kalp yetersizliği diyecek, gömebilirsiniz. Oysa anne yüreğidir bu, düşte bile acınıza dayanamayan. Bir tane böbrek. Bir tanışı, Samime Hanım bu ne dalgınlık diye önüne dikilebilirdi. Bir araba bile çarpabilirdi o biçim dalgındı Samime Hanım. Nedeni bir tane koyun böbreği. Olay Bakırköy İstasyon Caddesi'ndeki büyük sakatatçı dükkanında geçmişti. Aslında olay yan komşunun balkonda tüttüre tüttüre pirzola pişirmesiyle başlamıştı denilebilir. Samime Hanım'ın canı öyle bir çekmişti ki hemen müşterisi olduğu markete gitti. Kasap Muzaffer olsun Murat olsun söyleşmeden edemezlerdi. Tıpkı berberler gibi bir yandan işini yaparken bir yandan konuşmayı severlerdi. Samime Hanım'ı Murat karşılamıştı. Boylu boslu, 30 yaşlarında güleç bir adamdı Murat. Kırık ön dişini ille de yaptırmaz, sarkıttığı bıyığıyla örtmek isterdi sanki. Hem işinin ehli hem hatır şinastı. ''Hıh'' dedi, ''var ama size tavsiye etmem.'' Bazen böyle ayrıcalık yapardı daha bir gönül almak için. Bundan hoşlanırdı her müşteri gibi Samime Hanım da. Birkaç gün sonraydı gene pirzola için gitti Samime Hanım. Murat bu kez başını üzgünce yana eğip, ''Vallahi anne şu anda yok, akşama olur.'' ''Murat bana çocuğumu düşürteceksin yani akşama gelemem. Yarın sabah tamam geleceğim.'' Ve sabahleyin gitti. 750 gram pirzola aldı. Kaç gündür peşinde olduğundan daha az istemeye çekinmişti. Eh, doya doya yerlerdi iki gün. Ama ne gezer? O gece çocukları gelmişti. Bir kalem de kocasına verince kendisine onlara yedirmenin zevki kalıyordu. Ne var ki iki kalem ayırmıştı yarın için. Izgara pirzolanın mis gibi kokusu burnundan gitmiyordu. İşte Bakırköy'de o büyük sakatatçı dükkanına bu istekle girivermişti. Meğer et satmıyormuş. Bir de kalabalık ki. Samimi Hanım bakındı, bir böbrek almaya karar verdi. İki kalem de pirzolamız var, çeşit olur, afiyetle yeriz adamla diye düşünmüştü. Kocasına adam derdi. Kuyruğa girmeden önce sordu, böbrek kaçı oğlum? Tanesi 73 bin lira. Bir tane yeter, ikiye böleriz dedi içinden. Sırada bekledi, gözü sergideydi. Tepsinin alt köşesindeki böbrek büyüktü, rengi de güzeldi, onu isteyecekti. Önündeki müşteri 2 kilo ciğer almış, kuşbaşı doğratıyordu. Yetmemiş, 5 tane de böbrek almıştı. Samimi Hanım ilgiyle ona bakıyordu, sırası gelmişti. Ne istiyorsunuz? Bir tane böbrek. Şu at baştaki diyecekti ki adamın eli zaten ona gitmişti. Diyemediğine sevindi. Ama bazıları ne kadar ufaktı, onlar da 23 bin lira eder miydi yani? Başka bir şey ister miydiniz? Hayır, teşekkür ederim. Çantasından 23 bin lira çıkartarak kasaya gitti, parayı verdi. Kasadaki kız, 50 bin lira daha vereceksiniz demez mi? Neden, bir böbrek 23 bin lira değil mi? Hayır efendim, 73 bin liradır. Samimi Hanım ona inanmadı, tezgahtara döndü. Siz tanesi 23 bin dememiş miydiniz? Hayır, 73 demiştim, siz yanlış duymuşsunuz. Olamazdı, bir tane böbrek ha, üstünde bir kalıp ya, hadi 33 bin olsun. Samimi Hanım'ın içinden bir öfke kabarmıştı ama tuttu kendini. Kime ne desindi, bunların ne suçu vardı? Şaşkınlık ve sıkıntı içinde paketçiyi geri bıraktı. Tezgahtara, çok affedersiniz, ben yanlış anlamışım, almayacağım dedi. Kasada henüz duran 23 bin lirasını alarak kapıya yönelmişti ki işte olanlar o zaman oldu. Tezgahtar paketi Samimi Hanım'a uzatıverdi. Alın alın. Samimi Hanım şaşmayla baktı adama. Parasını ödememişti ki alsın. Ama adamın paketi boş ver anlamındaki el hareketiyle uzatışı ve sesindeki anlam para istemez demeye geliyor gibiydi. Samimi Hanım'ın bir şey söylemesine fırsat vermeden ekledi. Bu da benden, alın alın. Besbelli, sen zavallı kadın, bir böbrekçik istedin ama parasını veremedin. Al al, benden demekti bu. Herhalde sonra da lanet olsun be, vatandaş bir tek böbrek alırken de mi parayı düşünecek diye söylenecekti. Bir iletişim mi olmuştu o anda? Ne olmuştu, nasıl olmuştu? Samimi Hanım uzanan eldeki paketi almıştı. Tezgahtarın hüzünlü gülümseyişine karşın gözlerindeki parlaklıkta bir iyilik yapmış, birine yardım etmiş olmanın erincini de açıkça görmüştü. İşte bundan sonradır ki Samimi Hanım yolda öylesine dalgın yürüyordu. İçinden söylenip duruyor. Ben emekli lise öğretmeni. Onca yıl onurunla çalış, onurunla harca paranı. Sen gel şimdi dilenci ol. Düpedüz dilenci. Torununa yardım ediyordu. Nasıl etmesin ki? Hem Almanca okulunu hem konservatuarı birlikte ve üstünlükle yürütüyordu. 3 aylığın biri ona gidiyordu. Kültürü halka değil, anlasın anlamasın zengine sunan yöntemdi bu rezaletin suçlusu. Yol bitti, düşünceler sürüyordu. Acaba almasa mıydım? Adamcağızın iyilik yapma hevesini kırardım. Nasıl da içtendi? Kasaya farkı ödeseydim mi? Aksilik, çantamda o para yoktu. Ama şu bir lokmalık böbreğin 73 bin lira oluşuna ne demeli? Korkunç bir durum. Ya şimdi senin durumun tıpkı dilenci. Bir büyük ayıp değil miydi yaşanan, yaşatılan? Sofrada kocası, böbrek almışsın ha, çoktandır yememiştik. Birer tane olsaydı bari. İştahı hiç kalmamıştı Samimi Hanım'ın. Kocasına, ben pek sevmem, sen ye dedi. Olayın etkisindeydi hala, bir sarhoşluk anında gibi. Gülmek de geliyordu içinden. Hem ardı arkası kesilmeyen tepeden inme, zamları hesap edemediğine, hem galiba adama teşekkür bile edemedim diyerek. Kötü adam. Kötü adam kötülükten yorgun. Yol alıyordu Erenler köyüne doğru. İlden ilçeye, ilçeden az öteye varıp biten düzgün yollardan sonra köye giden toz toprak yamru yumru yolda ilerleyebilmek için savaşan minibüste şoförün yanında oturan esmer tıknazca az saçlı kara gür bıyıklı adam, benimki de akıl mı? Her kötülüğe bulaşmışım ama zengin de olmuşum. Şu meyhane, bu pavyon, keyfimle yaşamak varken köyde işim ne? Diyebilirdi ama demiyordu. Paralarını bel kuşağının arasına sokmuş, orada bir ev alayım. Hayvanlar bahçe ney, yaşlandım biraz da böyle, kafam dingin yaşayım diyordu. Kötü adam olmak istemiyordu artık. Minibüs hoplaya zıplaya tozu duman edip ördekleri tavukları sağa sola dağıta dağıta Erenlere vardı. Köy kahvesinin önünde durdu. İnenler kahveye giriyordu. Kötü adam da. Köylüler bir baktılar bu yabancıya, sonra yaklaştılar. Hoş geldin demeye başladılar. En yaşlısı masasına geldi. Top sakallı, güleç yüzlü, kalın kaşlı, kara gözlü, bakışları candan bir köylü. Derken birkaç kişi daha toplandı. Her yeni gelen çay ya da kahve ısmarlamak istiyordu. Kötü adam bu insanlara dikkatle baktı. Onlar kendisine alışıvermişlerdi. Ama o bu aydınlık yüzleri, hilesiz bakışları, sıcacık sohbeti yadırgamıştı. İyi yere gelmişim diye sevindi. Bu köye yerleşmek istediğini söyledi. Herkes kıvançla karşıladı. İşe koyuldular. Kötü adam ev aldı, tarla aldı, hayvanlar aldı. Kendisine bırakıp kaçan karısından bir oğlu vardı. Kara kıvırcık saçlı, uzun kıvrık kirpikli, kara gözlü, ateş parçası bir oğlan. İlkokulu birincilikle bitirmişti. Babası istiyordu ki oğlu kendi kötü çevresinden uzak olsun. Düşmanlarının gözünden uzak olsun. Oldu mu Yılmaz dedi, beğendin mi burayı? Bana bir de at alacaksın değil mi? Alacağım, hemi de süt beyaz. Yoksam kara yağız mı? Kara yağız ama alnında ak yıldızı olsun. Bacaklarında da şöyle çorap giymiş gibi ak olursa daha iyi. Bekle öyleysem, elbet bulayım. O gece Yılmaz yattıktan sonra kapı önüne çıkardığı sandalyede bir süre oturdu. Kocaman ay olunca ışığını salmış mısır tarlalarına, zeytinliklere, yamaçları kaplayan koruluklara. Tertemiz hava ılık, isli bir tezek kokusu ağızdan. Oh, çoktandır üzlemişim bu kokuyu. Sinirlere iyi gelir vallaha. Şöyle dingin bir hayat süreyim artık. İlk kez böylesine rahat yürekle konuşuyordu kötü adam. Baba baba kalk kalk, bizim hayvanlar, bağ bahçe her şeyi bir talan etmiş. Ne diyorsun lan, sapıttın mı sabah sabah? Uyandırma babanı dediler. Birlikte topladık hayvanları, ahıra kapattık. Ama çok zarar etmişler. Kötü adam kuşkulu, kararmış bir düşünceyle doğruldu. Ellerinde sopalarla hayvanların üzerine yürüyen köylüler geldi gözünün önüne. Kim bilir nasıl vurmuşlardı hayvanlara. Ahıra koştu. Yılmaz arkasından. Bir bir yokluyordu hayvanları. Yılmaz, sopalarla kovaladılar. Ama vurmadılar baba. Boşuna yara bere arama. Hayvanların suçu yok. Sen ahırın kapısını kapatmayı unutmuşsun. Ney? Doğru, unutmuştu. Alabora olmuş bir tekne gibiydi şimdi. Üzgünlük çöktü üstüne. Hem de korku. İçinden olan oldu diyordu. Ta buralara geleyim, yerleşeyim. Neye? Kötülükten ırah olayım diye. Aha, burada da bulduk. Şimdi köylüler bunu benim yanıma komazlar. Doğru ya, suç benim. Birazdan zopa silah gelirler buraya. Davrandı Yılmaz'a. Hayvanların yemini suyunu tazeleyip çabuk eve dön. Dışarı çıkmak yok. Kötü adam kapıyı kilitledi. Açık olan tahta kepenkleri kapadı. Silahını aldı, alırken söylendi. Ula, ben seni bir dahi elime almayayım dedim de boh yedim. Hadi alma bakayım. Almadı onca köylünün zopasını yiye yiye can ver. Oturup beklemeye başladı. Uzayan saatler karabasan gibi çöküyordu üstüne. Sabırsızlandı. Bir kepengi açıp baktı. Sonra ötekini. Ortalıkta kimse yok. Yılmaz'a seslendi. Ula nerede bu boh yiyenler? Ne pusu düşünürler? Yılmaz pencerenin yanında duvarı gövdesine siper etmiş, başını yarım çıkartarak dışarısını gözlüyordu. Büyük bir savaşın eşiğinde gibi çarpıntıyla doluydu yüreği. Çok korkuyordu ama yaşamak da istiyordu o savaşı. Telaşla, işte biri geliyor, yaklaşıyor. Hah, elçi geleyi. Kötü adam silahını ardına alıp kapıya çıktı. Gençten biriydi gelen. Bubam, senin hayvanları sorayım. Neye salmayı diye beni gönderdi. Bubam bilmiyor mi sabahın köründe her bir yanı talan ettiklerini? Biley, herkes biley. Ey, ne isteği ne di? Hiçbir şey istemi. Herhal üzüntüsünden hayvanları salmi. İnsandır, unutmuştur ahırı kapatmayı. Hayvandır, çıhar ve de böyle eder di. Hayvanları salsın, üzülmesin di. Ve o günün akşamı avunç vermek amacıyla birçok kişi geldi. Sohbet uzadı. Geç yattığı halde uyuyamıyordu kötü adam. Büyük bir şaşkınlık içindeydi. İnançsızlık. İyiliğin bu kadar olabilir miydi? Bir yerde patlardı insan. Yok dedi, olamaz. Hele beter bir iş gelsin başlarına da bakayım ne derler. Düşünmeye başladı sonra. Ne yapsam da şunları kötü itsem. Kötülüklerin en dayanılmazı olmalıydı. En beteri, planını kurdu. Ertesi gün sordu soruşturdu. Zenginini, ağasını. Muhtarın biricik oğluna takıldı aklı. Planını uyguladı. Akşam olmadan onu kaçırdı. Evinde bir odaya kapattı. Akşamleyin köy çalkalanıyordu. Her bir yana adamlar salınıyor. Tüm evler bir bir aranıyor. Sıra en son kötü adamın evine geliyor. Acep burada mı, senin oğlan görmüş mü? Başka bir söz demelerine fırsat bırakmıyor kötü adam. Şaşkın ve üzüntülü bir görünüşle, niye beni sona bıraktığınızda bir haber vermediniz? Ben de dolan iyiydim sizden. Siz varın arayın evi, ben bir çabuk pantolonumu çekeyim sizinle geleyim. Kurt kuş yiyse bilen buluruk. Kusura kalma ağam, evini aramak da ne haddimize. Sormaya geldik ki uşaktır, oyuna neye dalar kalır bir yerde. Girin girin, her bir yana bakın, içiniz rahat olsun. Yok estağfurullah, olsa dinlemez miyiz? Birlikte çıktılar. Dere boyu koruluk. Aramadık yer komadılar bir kez daha. Köy yasa büründü. Kötü adam, kıstırdım hele bağalım diye gülüyordu içinden. Ertesi gün erkence muhtarın evine gitti. Elleri önünde kenetli, başı eğik, sesi yavaş. Başımıza geleni sorma Mıhtar. Dün ortaya çıkıp da diyemedim. Emme sahla mahlan olmayacak. Dün senin oğlanla benimki oynarlarken benimki bir daş atmış seninkinin kafasını. O saat cesedi bizim evde. Ne dersen git Mıhtar, suç benim oğlanda. Muhtarın beti benzi sarardı. Ölmüş ha. O saat. Cesedi eve getirdim. Dur ey. Muhtar acı içinde. Gözleri kapalı kaldı bir an. Sonra yavaştan zor konuşarak, senin oğluna bir şey ettin mi? Etmem mi? Burnundan kan gelesiye dövdüm. Hapsettim. İyi etmemişsin. Bir çare öylesine dövülmez. Hem de bir suçu yok onun. Ama Muhtar, dana ne suç işliği? Muhtar büyük bir sabırla konuşmaya zorladı kendini. Benim oğlanı senin oğlun öldürmedi. İnsanoğlu ne ola ki adam öldüre? Oğlumun vahtı saati gelmiş. Tanrı buyurmuş, oğlum daş atmış. Yaratan da öldüren de Tanrı'dır. Yazık, oğlunu incitmişsin. Kötü adam ne diyeceğini şaşırmıştı. Sinirleri gergin. Kanı başına çıkmış, şakakları zonkluyor. Bu kerte iyiliği kabul edemiyordu. İçinden, hele bir eve gideh, daha bir inansın. Elbet bir şey edecek. İtmeyecek gibi görünüyor diyordu. Köylüler toplandı. Cesedi almaya vardılar. Kötü adam süklüm püklüm ama dikkat kesilmiş olarak öne geçti. Kapıyı açtı. İçeride kapalı bir odayı göstererek anahtarını verdi. Orada varın alın. Herkes suskun. Ne kötü bir söz ne davranış. Muhtarla birlikte 3 kişi ilerlediler. Kapıyı açtılar ki oğlan sapasağlam. Bir sevinç çığlığı koptu. Çocuğu alıp çıktılar. Yalnız muhtar kötü adamın önünde durdu. Özür dilerim, sormak isteyeyim, neden yaptın bunu? Kötü adam başını kaldırmadan, sizi sınamak için yaptım. O kadar çok kötü insan gördüm ki. Ben de kötü bir adamım. İyiliğiniz beni şaşırttı. İnanamadım. Asıl ben özür dilerim Mıhtar. Ertesi günü dar eden kötü adam evini, tarlasını, hayvanlarını sattı. O köyden ayrıldı. Toz toprak yollardan asfalt yollara doğru yol alıyordu. İyilikten yorgun. Kurşun kalem. Sevgili dostum, size bu mektubu kurşun kalemle yazıyorum. Yadırgayacaksınız. Ama şu an onu özel bir sevgiyle elime aldım. Hemen yanımda da dikdörtgen bir silgi, onun silgisi. Bazılarının minik bir fes gibi tepesinde taşıdığı. Kurşun kalemi her zaman çok sevmişimdir. Sanki bunu şu an anlıyor gibiyim. Oysa o benim kendimi bildim bileli arkadaşım. O değil, onlar. Kurşun kalem ve silgi. Birbirlerini tamamlayan 2 sonsuz dost. Birbirlerine koşulsuz bağlı 2 sevgili. Kurşun kalem bir yanlış mı yaptı, silgi yetişir imdadına. Yumuşacık dokunuşlarıyla yok ediverir o yanlışlığı. Kurşun kalem bilir ki silgi bunu özveriyle yapar, hiç kızmaz. Üstelik yardımı alçak gönüllülüğü erdem sayar. Kurşun kalem onun için yanlış yapmaktan hiç korkmaz. Dostuna güvenli ve rahattır. Kurşun kalem silgisiz olamaz ama silgi hiçbir zaman bunu onun başına kakmaz ve ona yüksekten bakmaz. Bilir ki kendisi de kurşun kalem ile birlikte bir değerdir. Böylece birbirlerine çözülmez gereksinmeyle bağlıdırlar. Ne uyumlu 2 dost kimsenin ayıramayacağı. Tükenmez kalem mi? Yapayalnızdır o. Bir silgisi varsa da serttir. Kurşun kaleminki gibi incitmek sizin sevecenlikle yardımcı olmaz. Yanlışı silerken yorulur ve kızar. Tükenmez kalem pistir de hani. Boyasını sıvaştırıverir güzelim kağıtlara, onu tutan ellere bile bulaştırır. Üstelik tepeden bakar kurşun kaleme. Ne o? Sabitmiş. Kurşun kalem değil sanki. O su içinde bile bozulmaz. Kurşun kalem sürekli yazarken ucu kalınlaşır. Rahatsız eder bazı. Olsun. Onun bir de kalem tıraşı vardır. Ucunu içine sokup çevirverdin mi berberden çıkmış damat gibi oluverir. Kalem tıraş yoksa bu işi jilet ya da bıçakla da görebiliriz. Ama kalem tıraşınki gibi pürüzsüz ve kolay olmaz. Faber adını hemen herkes bilir. Kurşun kalem fabrikasını ilk kuran, hala ününü sürdüren John Faber, 1800 Türkiye'de bir ardıç ormanını satın alıyor, hem tüketiyor hem üretiyor. Keman yapımcısı Selim San anlatıyor ardıç ağacını heyecanla. Onu enstitüde keman ve buna benzer enstrümanları yaparken tanıdım. Dokusu, rengi, kokusu o kadar güzeldi ki ona aşık olmuştum diyor. Pembe taşlar yavaş yavaş koyulaşır. Bu eskime değil, ton değiştiriyor ve kurt barındırmaz. Çok kolay ve düzgün kesilebilir ama rendeleme zor olur, istemez. Anlaşıldı. Kurşun kalemin bu ayrıcalığı ve dayanıklılığına karşın hırpalanmaktan hoşlanmayan soyluluğu ağacından da geliyor. Kurşun kalem çok uyumlu ve ekonomiktir. Ufacık kalana kadar iş görür. Ondan sonra isteksizce çöpe atılır. Tükenmez öyle mi ya? Pat der yarı yolda bırakıverir adı. Tükenmez olsa da içi tükenmiştir işte. Hani yaşam boyu tükenmeyen ne var ki özenmiş de bu adı almış? Belki kırtasiyeciye gidip yeni bir içlik taktırabilirsiniz. Ama boş verir gitmez ve ondan kurtulmayı yeğlercesine fırlatıp atarsınız çöpe. Tükenmez kaleme ilgiler yeni yeni biçimlerinedir, fiyakasınadır özellikle. Oysa kurşun kalem doğanın can dostu ağaçtan değişmez yapısı içinde ne soylu bir düşünceyle bağlar sizi kendisine. Ve o bilir ki savaşları ölümlere eşlik eden kurşun adını insanlara bir hizmet olarak yararlı yönüyle kabul etmiştir. Ne var ki öğrenciler bazen sapın ağızlarına götürür dişlerler. Kurşun kalem kızmaz buna da. Şu an dikkatle bir şey düşünüyordur der, hoş görür. Yalnız sağlık açısından zararı vardır diye istemez. Kalem sözcüğü Yunanca'dan Arapça'ya, Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş ve birçok yeni anlamlar taşıyarak yaşantımıza karışmış, adeta millileşmiştir. Örneğin dolma kalem, kamış kalem, kalem parmaklı, kalem adası, kalem efendisi, taşçı kalemi, kontrol kalemi, kalem olmak, kalem sahibi, kaleminden kan damlar, kalemi güçlü, kalem işi, kalem kaşlı, kalem aşısı gibi birçok. Ve tükenmez kalem de bu çeşitlemelerden biri değil mi? Kurşun kalem Atatürk'ün de hep yanında taşıdığı bir dosttu. Esat Bülkat Paşa'ya armağan edilen harita üzerindeki sunuyu onunla yazmıştır. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri. Cilt 1. 1903-1915 Kaynak Yayınları sayfa 217-221. Ve sevgili dostum Madame Corinne'e gönderdiği karttaki Fransızca yazısını. Dipnot: AG'ye. Kurşun kalem yıllar öncesinden sonsuza değin vardır işte, saat bu anıyla bile. Ya desende rakipsiz Fransız ressam Ingres'in ünlü tablosu Paganini'nin portresini kurşun kalemle yaptığını 1819 biliyor muydunuz? Ingres'in aynı zamanda kemana gönül vermiş bir müzisyen olduğu düşünülürse, onun bu büyüleyici yapıtı kurşun kalemle yaratmış olduğunu da unutamayız. Ah bir de kurşun kalem kendisi yazabilseydi anılarını, onca yaşantılarıyla ne kadar ilginç olurdu. Kurşun kalemi sevmemek mümkün mü sevgili dostum ve kalem meraklısı seni? Kitabın sonu.